Farklı Kaydet'in sunduğu Sakıncalı Mevzuların 8. bölümünde sizlerle beraberiz. Yine tam kadroyuz. Vallahi müthiş bir istikrar. Demokrasi konuşacağız bugün. Hocam bu demokrasi ne menem bir şeydir?
Demokrasi ne menem bir şeydir sorusunu oylayarak kararlaştırıyormuşuz.
direkt demokrasiye dal diye daldık yani. İyi hadi bakalım.
Nereden girelim? Şuradan girelim herhalde. Bir kere bu demokrasi meselesi nereden geliyor? Onu bir anlamak lazım. Ondan sonra da hani bu iyi bir şey midir, kötü bir şey midir? İyiyse neresi iyidir, kötüyse neresi kötüdür? Bunları biraz ele alarak zaten konuyu herhalde hızlı bir yere bağlarız.
Ben bir şey söyleyeyim mi hocam? Özür dilerim başlayalım. Yani bence istersen hani demokrasiyle cumhuriyet karışıklığını bir çözüp gir. Yani çünkü genel olarak demokrasi yani kötü bir şey, ne biçim bir şey bu falan filan dendiği zaman ya olur mu öyle şey diye bir ilk şey hani cumhuriyetçilerden geliyor. Dolayısıyla istersen bir cumhuriyet demokrasi farkını söyleyip ondan sonra gir. İçine karıştım ama hani biz normal insanlar olarak böyle şeyler duymaktan hoşlanıyoruz gibi.
Ya şöyle bunu en kısa yoluyla nasıl söylemek lazım? Demokrasi bir yönetim şekli, daha doğrusu bir yönetim mekanizması. Cumhuriyet bir yönetim şekli. Ne demek bu? Şimdi şuradan başlayalım. Cumhuriyet kelimesi nereden geliyor? Res publica'dan geliyor. Res publica, public yani kamuya dair, kamuyu ilgilendiren meselelerin kamunun kararıyla yönetilmesi. Değil mi? Şimdi demokrasi bu sonucu doğurabilir, doğurmayabilir. Şöyle ki, mesela Şili'de, Şili'nin demokratik tarihi boyunca Şili'nin devlet başkanları ya da yani yönetici eliti ülkenin en zengin 6-8 ailesi olmuş. El değiştirmişler. Yani bunun Türkiye örneği nasıl? Biz hep seçime gidiyoruz hocam. Ama işte böyle biraz daha mesela köy, taşra, buralara daha hitap eden, Çukurova'da falan daha popüler bir Sabancı Partisi var. Tamam mı? Böyle şehirli hani Marmara'dan falan oy alan bir Koç Partisi var. Böyle Kayseri'de bir başka türlü bir parti, Boydak Partisi var diyecektim. O kapanır çünkü o biliyorsun siyaseten. Yanlış bir yerde bugün. İşte İzmir'de başka bir parti var. Onlar daha böyle sosyal progresif falan. Öyle düşün. Gidiyoruz, seçiyoruz. Ama neticede hani seçilenler hep TÜSİAD'ın başkanları. Yani. Şimdi bu bir cumhuriyet midir? Bir demokrasi olduğu muhakkak. Çünkü hani baktığın zaman partiler var. İşte vatandaşın oy vermesinin önünde bir engel yok. Franchise dediğimiz yani vatandaşın seçme seçilme hakkına dair kısıtlama yok. Ama sonuç olarak bir cumhuriyet mi işliyor? Orası tartışmalı. Mesela benzer bir soru bir sürü ülkenin, bir sürü rejimin cumhuriyet olarak adlandırılmasıyla ilgili. Yani İran İslam Cumhuriyeti diye bir şey var. Değil mi? Mesela Libya Arap cemahiriyesiydi. Çünkü cumhuriyet mesela cumhuriyet kelimesini batılı bir ithal olarak yani batılan bir ithalat olarak sayıyordu Kaddafi. Dolayısıyla cumhuriyet yerine aynı kökenden gelen cemahiriye kelimesini kullanıyordu filan. Mesela şey var halk cumhuriyeti. Bu halk cumhuriyeti de öbürü ne cumhuriyeti? Semih cumhuriyeti mi yani? Öbürü de cumhuriyet değil mi? Dolayısıyla...
Ama orada tabii vurgu var yani içinde tabii. Doğru.
Tabii şimdi bunların hepsi bir şey. Mesela Angola'nın yanılmıyorsam Angola'da cumhuriyet. Angola olsa gerek. Angola'nın şekli cumhuriyet. Bayrağında Kalaşnikov var hocam. Yani bayrağında Kalaşnikov olan bir cumhuriyet biraz soru işareti bir cumhuriyet değil mi?
Pala var aslında.
Dolayısıyla burada demokrasiyle cumhuriyeti belki o bakımdan ayırmak lazım. Bunlardan birisi bir yönetsel mekanizmadır. Yani mesela İngiltere bir cumhuriyet değildir. Bir monarşidir. Ama demokratik midir? Demokratiktir. Ve hatta hani kendini cumhuriyet olarak adlandıran bir sürü yerden daha demokratiktir. Yani kağıt üstünde baktığın zaman cumhuriyet diğer formlardan daha iyi ve hani demokrasiyle eşlenik gibi görünüyor. Bu kısmen doğru ama Mesela hani İran İslam Cumhuriyeti'ne mi gidersin? Yoksa şeye mi gidersin? Hani Norveç Krallığı'na mı gidersin? Ya da işte Hollanda Krallığı'na mı gidersin diye bir soru da sanıyorum ihtilaf olmaz yani kimin ne tarafa gideceğine dair. Yani Suudi Arabistan Krallığı'na mı?
Tabii ki İran İslam Cumhuriyeti'ne gideriz.
Yani. Muhakkak tabii hem dünyayı hem ahireti kurtarmak için yapılacak en doğru hareketsiz. Burada bir adım dışarı çıkıp belki şunu konuşmak lazım. En başında yani bu kavramların icat edildiği tarihin en kökenine gidersek bu kavramlar arasındaki ayrımlar daha sarih. Bugün bu kavramlar arasındaki ayrımları toparlamak biraz daha zor oluyor. Mesela ben siyaset bilimciyim ya da hani o siyaset bilimci namzetiyim. Hani felsefeden bonservisimi alıp o tarafa transfer olmuş birisiyim. Mesela şeyde siyaset bilimindeki en tartışmalı, daha doğrusu tartışmalı değil ama en büyük şeylerden, referans kaynaklarından birisi David Collier diye bir siyaset bilimci vardır. Onun sıfatlarla demokrasi, Democracy with Adjectives diye bir paper'ı vardır. Şeyde World Politics'te yayınlanmış 1997'de. Collier ve Levitsky birlikte yazdıkları bir makale. Mesela orada görüyorsun ki kardeşim demokrasiye 70 tane sıfat vermişler. Yarım demokrasi, tam demokrasi, çeyrek demokrasi, otoriter demokrasi, işte liberal demokrasi, illiberal demokrasi, değil mi? Mesela cumhuriyette de böyle yani. Cumhuriyetin de önüne sıfatlar koyabiliyorsun. Çünkü bu kavramların hiçbirinin kendi başına bir... bunlar biraz sünger kavramlar gibi. Yani nasıl bir süngerin üzerine ne dökersen onu emiyor. Bunlar, bu arada sünger kavram benim uydurduğum bir laf değil. Şeyin, epistemologların falan kullandığı bir kavram. Bunlar sünger kavramlar. Yani kendiliğinden bir tanımı olmayan ve bu tanım daha çok de facto, pratikte belirlenen kavramlar. Cass Sunstein diye bir hukuk teorisyeni var. Burada belki hani ona referans vermek doğru olur.
Spell edebilir miyiz ya? Özür dilerim hocam. Cass?
Sunstein. Bu Samantha Power var ya hocam, kızıl saçlı eski Amerikan büyükelçisi. Bu soykırım moykırım işlerini çalışıyordu. Hatta Netflix'te Sergio diye bir belgesel var. Sergio belgeseli onun kitabındandır. İlk onunla meşhur olmuştur. Şimdi yanılmıyorsam Harvard'da olması lazım gene. Onun da eşi Cass Sunstein. Hem de bak iyi oldu, bir tersine cinsiyetçilik yapmış olduk. Adamı birinin kocası olmakla andı. Kadını bir karısı olmak yerine.
Maria Tolkien.
Şeyde Cass Sunstein, Chicago Hukuk Fakültesi'nde olması lazım. Onun bir kavramı var ortaya attığı. Incompletely theorized agreements. Yani cumhuriyetin ne olduğuna dair bir kökensel uzlaşmamız var. Ama anlaşmanın bütün şartları, bir sözleşme gibi düşün. Sözleşmenin bütün şartları üzerinde anlaşma yok. Cumhuriyet, demokrasi filan biraz böyle incompletely theorized agreements gibi. Yani dar bir tanım ya da bir o, ne diyelim, en küçük ortak paydada kavramda uzlaşma var anlamda. Ama onun etrafında gelenlerin ne olduğu konusunda bir uzlaşı, bir anlaşma yok.
İki referans. Hemen bir şey sorabilir miyim?
Buyurun.
Ya bu böyle Wittgenstein'in open konsepti gibi bir şey mi? Yani
evet.
Hani o kadar mı open? Yani hani biz mesela atıyorum, biz oyun dediğimiz zaman hani işte herkes 3 aşağı 5 yukarı hani oyun dediğimiz şeyin nasıl bir şey olduğunu anlıyor ya da hani bir algısı gelişiyor. Ama işte biz hani Özgün sever, Biriç'e de oyun diyoruz. Değil mi? Gerçi basketbolu da sever, ona da oyun diyoruz. Hani gibi böyle bir muhabbeti var. Yani değil mi? Hani oyun işte İskambil kağıtlarıyla oynanan da oyun diyoruz. İşte bilgisayar oyunları da var falan gibi bir hikayemiz var. Yani işte bunların hepsinin oyun diye bir kavram içerisinde oturması da Wittgenstein open concept diyor. Doğru söylüyorsam yani, umarım. Bu demokrasi de aynen böyle, hani herkesin kafasında bir şey yakıyor ama ne yaktığı çok da belli olmuyor, ama bunların genel sınırları tam olarak belli olmamış bir çerçevesi var gibi bir şey mi? Yani bu demokrasi için
söylediği
herifin şeyi de bu mu? Yani ben çok yabancısıyım çünkü adamın, senden duydum hatta, Spellet dedim yani, fark ettiysen o. Öyle bir şey mi? O derece mi yani open concept yani?
Şöyle kullanılabilir. Yani Wittgenstein'ı tabii ithal ediyor gibi aslında biraz Cass Sunstein. O hukukçu olduğu için başka bir tartışmanın içerisinden geliyor buraya ama. Şimdi şöyle örnekleyelim. Demokrasi için ya da yani demokratik bir yönetim için kendimiz bir tanım uydurmaya çalışsak. Bu podcast 3 saat sürmesin diye de hani rastgele bir tanım söylemiş olayım ben. Yönetim iradesinin halk tarafından seçilen temsilciler eliyle uygulanması. Tamam mı? Böyle bir şey uydurduk. Şimdi bu kötü bir tanım değil, değil mi? Yani kör gözüne parmağım bir tanım değil. Ama şimdi bak burada şöyle problemler var. Mesela halk kim? Temsil ne demek? İrade, yani yönetim iradesi diyoruz ya.
Tabii tabii.
Yönetim iradesinin sınırları nerededir? Bak şimdi bu tanım üzerinde bir uzlaşmamız var. Değil mi?
Evet.
Ama bu tanım üzerindeki uzlaşmada mesela halk deyip bismillahla birimiz kardeşim halk kadın olur mu canım? Halk işte şeydir, adamlardır. Veya işte halk zenginler olamaz, halk emekçi sınıftır. Ya da halk sadece işte belli bir ırk olabilir. Aşağı ırklar halklık, topluluk statüsünü edinemezler. Çünkü toplumsallaşamazlar, toplumsallaşamayacak kadar primitiftirler filan diyebilir insanlar. Bunları ben uydurmuyorum, denmişi var. Yani
tabii, tabii. Bayağı Plato diye döndün yani gibi bir şey oldu.
Ve oradan itibaren başlayan tartışmalar. Bak daha halkta bir kere tartışma başladı. Şimdi sonrasında mesela irade diyoruz ya temsil, pardon temsil değil, temsil önceydi galiba benim formülasyonumda. Evet. Temsil. Şimdi temsili nasıl seçeceksin? Temsilcinin görev ve yetkileri nelerdir? Değil mi mesela o zaman hani bir kraliçe de seçebiliriz. Yani seçmiş olabiliriz hatta. Çünkü mesela egemenlik şöyle bir şey değil mi? Devletin hayata geliş anı. Sen bir yere gidiyorsun, bayrak dikiyorsun. Diyorsun ki ben bu yerin ağasıyım. Değil mi? Evet. Ondan sonra birileri çıkıyor diyor ki yo bu yerin ağası sen değilsin. Bu yerin ağası işte Hakan diyor. Ondan sonra Hakancılar ve Selimciler birbirini pataklıyorlar. Hakancıların yeterincesini ben pataklamış olursam soruyorum diyorsun, bir daha ilan ediyorum. Diyorum ki ben bu yerin ağasıyım. Burada da kimse itiraz etmediği için bu tanıma. Değil mi? Ben bu yerin ağası olmuş oluyorum. Bak nereye geldik? O Weber'in devletliği şiddet monopolüyle, şiddet tekeliyle tanımlaması vardır ya. Hı-hı. Oraya geldik. Yani egemenliğin kendisinde böyle bir açmaz var zaten. Jens Bartelsson İskandinav üniversitelerinden birinde olması lazım. Şeyin egemenliğin soykütüğü diye bir kitabı var. Genealogy of Sovereignty. Orada bunu anlatıyor. Otorite ve meşruiyet yani authority and legitimacy bunlar birbirini tamamlayan tanımlar. Yani otorite meşru olduğu için var. Meşruiyet otoriteden geliyor. Bak çok enteresan değil mi? Burada bir kere işler karıştı. Yani
tam şey gibi olmadı mı ya? Hani bu gerçi ben bugün biraz magazin yaptım kusura bakma ama. Aklıma şey geldi. What is dear to gods? Pious. İşte bu kutsal tanımı gibi oldu. Yani biraz bu identity gibi bir şey oldu yani. Olmadı mı?
Bana tabii öyle geldi. Zaten burada yani, buradaki sorun şuradan kaynaklanıyor.
Dairesel şimdi, bir şey oldu. Size söylediğimi de anlatayım da tabii biz seninle anlaştık da kimseyle anlaşamamış olabiliriz. Bu kutsal diye bir şey var. Yutifro'daydı galiba değil mi? Bu şey yapıyor.
Evet.
Adama diyor ki ya tamam söyle bakayım bu de bakayım bu kutsal dediği şey nedir diyor yani. Ondan sonra o da kutsal tanrıların takdir ettiği şeydir gibi bir şey söylüyor herhalde. Sonra peki bu kutsal tanrılar takdir ettiği için mi kutsal yoksa kutsal oldukları için mi tanrı takdir ediyor gibi böyle circular bir soru sorup Sokrat maymun ediyor gibi bir şey oluyor yani. Cevapsız bir noktaya getiriyor. Bu bahsettiğim hani demokrasi hikayesi de böyle bir dairesel bir tanım içerisine girmiş yani Selim'in anlattığına göre.
Zaten bunu belki şöyle bir eksene de oturtmak lazım. Toplumsal kavramları, topluma ilişkin kavramların ve dolayısıyla toplum felsefesinin bütününde tartışma tanımlarla ilgili esasen.
Hmm.
Çünkü bunların tamamı sosyal gerçeklikler. Social fact diye bir şey vardır, kavram. Emil Durkheim'dan gelir. Toplumsal yapılar bireylerin iradesinden doğuyor. Ama bireylerin iradesinden başka bir irade kazanıyor. Çok enteresan bir şey değil mi? Yani bir yasama organının yasa yazabilmesi, yasa yazmada tek yetkili meclis değil mi? Ama yasayı bir yazıyorsun, ondan sonra meclisin yasa yazıp yazamayacağına o karar veriyor. Mesela demokraside de benzer bir problem var. Hitler işte %33'ünü almış oyları. 33'ünü mü 35'ini mi ne? Ama hani adam demokratik yollarla seçilip demokrasiyi kaldırma vaadiyle demokratik yollarla seçilebiliyor değil mi? Şimdi bunların tamamı aslında teori ve praksis arasında, yani fikirle eylem arasında bir medyasyon, bir uzlaştırma ihtiyacından kaynaklanıyor. Evet. Çünkü sen ve ben bir odada oturuyoruz hocam. Yani mesela bu fikirlerin, bu benim biraz folk teorim yani, ama mesela demokrasinin filan şeylerde çıkmasını, işte kuzey ülkelerinde çıkmasını ben bir parça şeye bağlıyorum, iklime. Yani şimdi İngilizsin, tamam mı? Yılın 300 günü yağmur var kardeşim. Dışarı çıkacak bir yer yok. İçeride oturuyorsun. İçerisi sıcak. 300 tane adam ısıtmışsınız odayı. O zaman hani tartışmanın nasıl yapılacağına dair bir tartışma bile yapabilirsin de bela. Gidesin yok ya. İşte öyle mi kardeşim?
Kimitekim log yapmış yanılmıyorsan.
Ve hani bu tabii işin şakası. Yani bu empirik bir teori değil. Bana referansla bunu orada burada anlatmayın. İnsanlar size ayıplar. Ama burada ne demek istiyorum? Bunlar aslında bizim kavramsallaştırdığımız ve uzlaşmanın da uzlaşmazlığın da pratikten teoriye aktığı, teoriden pratiğe akmadığı yerler. Çünkü şunu düşün. Demokrasiyi tanımlıyorsun hocam. Diyorsun ki işte çoğunluğun karar vermesi. Tamam mı? Şimdi çoğunluk demokrasiyi kaldırmak yönünde karar verirse ne yapacaksın o zaman? Çoğunluğun karar vermesi diyorsun. Mesela Thomas Jefferson'da böyle bir tartışma vardır. Federalist Papers'da da geçer. E şimdi kardeşim bugün biz Maliye Bakanlığı'na, biz meclise yetki verdik. Değil mi? İşte siz içinizden büyük hükümet kurun diye. Verdiğimiz yetkiye müteakip bir kabine kuruldu. Bu kabinenin içinde bir işte bakanlık var. Maliye Bakanlığı. Maliye Bakanlığı hala var mı bilmiyorum. Hazineyle mi birleşti? Öyle bir şey oldu galiba.
Sanırım.
Hani işte bugün galiba Berat Albayrak'ın sahip olduğu bakanlık. Diyoruz ki buna, sen bizim için borç alabilirsin. Biz de hani borç alacağız, bu borçla işte köprü yapacağız, yol yapacağız, işte savaşıyorsak ordu bakacağız filan değil mi? E hocam şimdi bu kararı bugün ben veriyorum ama borcu 20 sene sonra çocuğum ödüyor. E şimdi bunun neresi demokratik? Bunu bana sormadın ki sen. Değil mi? Bak orada kuşaksal
bir... Ben dediğin yok. Çocuksun değil mi sen? Hı? Çocuk diyor bunu. Bana sormadın.
Bu kararı ben verdim bugün. Hı-hı. Ama borcu 20 sene sonra çocuğum ödeyecek. Hı-hı. E şimdi çocuğuma sormadın ki. Bu borcu onun demokratik kararı değil. Değil mi?
Öyle görünüyor.
Bu böyle problemler var. Yoksa hani bir masanın başında otururken o benim başta verdiğim ve şimdi hani aynı biçimde belki lafz edemem ama hani halkın iradesinin halk tarafından seçilen temsilcilerce uygulanması işte demokrasidir, cumhuriyettir falan tanımının kağıt üstünde uzlaşıyoruz değil mi? Ben bunu söylediğimde hiçbiriniz yok la öyle tanım mı olur? Ne biçim tanım? Bu demediniz yani.
Ya ama demedik çünkü 3 saat olmasın diye girdin muhabbete.
Ama demediniz de zaten. Yani, çünkü tanım güzel. Şimdi, kendim yaptım bunu, diye söylemiyorum.
Yok tanım güzel. Ya tanım güzel derken tanım şey böyle birazcık anaç bir tanım yani. Hani birkaç farklı demokrasiyi de içine alabiliyor olması açısından. Dolayısıyla üstünde konuşmak için gerçekten iyi bir tanım. Ama yani hani biz bunun üstünde uzlattık mı diye hani bunu esyum edip ondan sonra bunun üstüne yürüdükçe tabii problem çıkmaya devam edecek. Çünkü tanım problemli yani net bir şekilde değil mi?
Ve hani tanım problemini çözemiyorsun hocam. Çünkü şuradan kaynaklanıyor. Yani demokrasi, kararı halk verecek. Halkın içinden, halkın konsensusuyla karar alamayacağına göre. Çünkü hani halkın içinde delisi de var. Değil mi? Hani sırf çıkıntılık olsun diye hayır diyeni de var yani. Şirinler köyünde gözlüğü Şirin de var kardeşim. Öyle olunca ne olacak? Şimdi bir tanım belirleyeceksin değil mi? Hani iradenin ifadesinin ne zaman vuku bulduğuna dair. E bunun için en mantıklı olan ne? Çoğunluk kararı değil mi? Yani 3-2 çoğunluk kararı, işte salt çoğunluk kararı filan. E şimdi hocam bir ülkenin %51'i Ali'lerse, %49'u da Veli'lerse halka sorduk. Dedik ki Aliler işte çalışsın mı yoksa veliler Alilere baksın mı? E kardeşim Aliler tabii ki 51 öbürküler 49 olduğu için bunu seçecekler değil mi? Şimdi o zaman bak ne oldu? Majoriteryanizm dediğim, yani çoğunlukçu demokrasi. Demek ki demokrasinin şekli şartını karşılamak yetmiyor. Başka bir takım şartlarını da karşılayacaksın. Peki o zaman işte o başka şartlar ne? Mesela hani Habermas diyor ki kardeşim işte herkesin eşit bir zeminde müzakere edebilmesi lazım. Communicative space dediği mesele. Kimi başka insanlar diyor ki işte liberal demokrasi ancak demokrasidir. Dolayısıyla işte mesela
orada
Macaristan
güzel lafları var.
Türkiye gibi. Hı?
Orada Rawls'un güzel lafları var.
Alo.
Ben seni duyuyorum. Sen
ama mesela Rawls'a dair de çok eleştiriler var hocam. Rawls da John Rawls enteresan bir figür. John Rawls'dan hatta hani belki kendisini bir hususen andığımız bir podcast'te yapmak gerekebilir. Çünkü modern analitik felsefenin, çünkü felsefe ikiye ayrılır. En azından hani İkinci Dünya Savaşı sonrasında. Bunlardan birine kıta felsefesi, diğerine analitik felsefe adı veriliyor ve bunlar birbirinden adeta ayrık akademik gelenekler gibi. Yani mesela işte kıta felsefesinde işte mesela Foucault filan hani analitik felsefeye, daha doğrusu hani Amerika'ya filan da transfer olmuş fikirlerdir, ama mesela Avrupa'da işte analitik felsefenin önde gelen isimleri büyük ölçüde okunmaz, tartışılmaz ve tam tersi de, yani mesela işte Lyotard, Baudrillard filan felsefe bölümlerinde değil, daha çok böyle toplum kuramı filan, hani social theory, işte cultural theory filan denen bölümlerde.
Art.
Tabii, yani humanities bölümlerinde filan daha çok şey yapan. Ama mesela Amerika'da felsefe disiplininin özellikle hani toplum alanında, toplum felsefesi alanında en çok okunan iki isminden birisidir herhalde Rawls diye de Robert Nozick. Adalet nedir? İşte adil toplum nedir filan. Mesela o da enteresan bir tartışma. Çünkü orada mesela Rawls'un adalet kuramında çok net iki tane şey vardır. İlke. Bir, maksimin prensibi. Yani minimumu olabildiğince yukarı çıkartıyorsun. Maksimumun haklarını ihlal etmeden. Tamam mı? Yani hakkaniyetle aşağıdakini yukarı çıkartıyorsun. Bu sosyal demokrasi gibi aslında işte. Yani ağ kuruyorsun. Herkes onurlu bir yaşamın temel şartlarını karşılayabilecek bir hayata sahip oluyor. İki, fırsat eşitliği. Kardeşim şimdi o zaman şunu bir konuşmak gerekmiyor mu? Bak, kağıt üstünde ne kadar güzel. Buna itiraz edebilir mi kimse? Maksimin hani yukarıdakinin haklarını ihlal etme. Onun çünkü özel mülkiyete falan hakkı var. Ama aşağıdaki de insanca yaşasın. Peki. İşte herkesin de eşit fırsatları olsun. Peki. Hocam şimdi sen adamı almışsın 1500 yılında. Senegal'de köyünden toplamışsın. Götürmüşsün limana, koymuşsun gemiye. Almışsın götürmüşsün Charleston, Güney Carolina'ya. 100 sene, 200 sene pamuk plantasyonlarında çalıştırmışsın.
Hem de sırtına kötekle.
Sırtına kötekle, dayakla. Bu sırada adama yaşama şeyi bile vermemişsin. Yani yaşayacak bir yemekten, yataktan fazlasını vermemişsin. Bazen onu bile vermemişsin.
Yatak bile yok.
Belki bu sırada da plantasyonun sahibi 200 sene, 300 sene bu adamın bedensel emeğinin ürününü bir sermaye olarak biriktirmiş. Değil mi?
Evet.
Şimdi kardeşim bugün aradan 300 sene geçmiş. Diyorsun ki fırsatı eşitleyelim. Nasıl eşitleyeceksin? 300 sene sömürü var arada. Yani İngilizsin, kalkmışsın gitmişsin Hindistan'a. Hindistan 1500'lere kadar dünyanın en zengin coğrafyalarından birisi. Amiyane tabirle belini kırmışsın. Daha amiyane bir şey söyleyecektim de söylemeyeyim. Belini kırmışsın Hindistan'a. Ve ondan sonra diyorsun ki efendim işte Hindistan'da bizimle eşit rekabet edin. Edemez ki. Yani ya da bir Hintli de bir İngiliz de eşit rekabet edin. Edemez ki. Ama şimdi bak burada da şöyle bir problem oluyor. Maksimumun işte neydi? Minimumun maksimizasyonu. Hocam kim ödeyecek? Ya çünkü Harold Laswell'in siyasetle ilgili tanımı vardır. Siyaset kimin neyi, ne zaman, ne kadar ve nasıl alacağının müzakeresidir. Yani. Şimdi kim alacak?
Gain, kim yani verecek? Orada bir kazanım var yani net. Öyle mi?
Tabii şimdi...
Onun üzerinden tanımlamış.
Çünkü toplum büyük ölçüde bir sıfır toplamlı bir oyun. Yani benim kazancımın, senin de kazancın olduğu senaryolar biraz minimal. Ve hı-hı, bu tartışmalar biraz afaki gibi görünüyor ama katiyen değil. Şimdi demokrasi konuşacaktık, laf lafa açtı ama olsun. Hani bu da pozitif, hı-hı, bir şeydir. Mesela iklimle ilgili bir problem var bugün dünyada, değil mi? Yani bir iklim kriziyle karşı karşıyayız. Ve 50 sene, 100 sene sonra hayatımızı sürdüremez halde olabiliriz. Ve hatta işte mesela Arap Baharı'nın, Suriye'deki iç savaşın, hatta bugün işte Amerika'daki protestoların, onun bunun bile iklimden sebep değilse bile iklimden etkilenmiş toplumsal huzursuzluklar olduğuna dair çalışmalar var.
Yani tabii işte, Trump ben inanmıyorum dedi, çıktı mesela. Şimdi.
Tabii zaten bilimin bir onun inanmadığına hiç şüphe yok. Ben onun inanmadığına inanıyorum.
abi Allah mı bu inanacaksın? Herifler öyle bir şey koyuyor Allah, yani değil mi?
Bu bir inanç sorunu değil, değil mi? Şimdi Paris iklim müzakerelerinde şöyle bir tartışma oldu mesela. Batılılar diyor ki, özellikle de bu orta büyüklükteki Batı ülkeleri, yani mesela Yeni Zelanda, işte Norveç filan, hani bunlar çok büyük değil ama aynı zamanda da hani ileri sanayi demokrasileri, değil mi? Bunlar, hı hı, diyorlar ki hocam bir şey yapmamız lazım çünkü öleceğiz, yani hani Norveçli'nin tepesine Arktik eriyip akacak, işte Yeni Zelandalı'nın sular yükselince ülkesi soğanın cücüğü kadar kalacak filan filan. Çinli diyor ki kardeşim siz İngiltere'de sanayileşme nasıl oldu? Kömürle, değil mi? Kömürlü şeyler. Amerika'da sanayileşme nasıl oldu? Petrolle. Yani şimdi hakikaten de mesela Charles Dickens iki şehrin hikayesi böyle hani kömür, haldır haldır kömür çalıştıran bir 1800'ler.
Tabii.
Ondan sonra mesela Amerika'ya dair fikrimiz ne? İşte büyük Chevrolet Impala, baby boom. Hani Amerika'nın altın çağı diye anacağımız zaman nedir? İşte Chevrolet Impala'lar, büyük arabalar falan, değil mi? Fabrikalar. Şimdi tabii, adam diyor ki et.
Detroit Pistonları.
Detroit Pistonlar onlar. Şimdi et mesela, aynı hani yıllarca et yemiş adam. Amerikalı hamburger yemiş. İşte İngiliz bilmem ne yemiş. Belikiler pirinç yemiş yani. Hatta Hintliler bir şey de yiyememiş. Aç kalmışlar yıllarca. Şimdi diyor ki kardeşim o zaman tarihsel bir sorumluluk var. Onların bizden daha çok yapması lazım, gelmez mi? Haydi bak, adalet nerede? Şimdi demokratik karar verdiğin zaman, demokratik karar yalnızca ülkelerin içinde değil, ülkeler arasında da bir problem. Yani mesela Amerika UNESCO'dan filan yanılmıyorsam ya çıktı ya da çıkıyor. Yıllardır para vermiyor filan. Niye? Hocam şimdi Birleşmiş Milletler'in örgütlerinin içinde hababam İsrail'e yönelik şeyler var. İşte eleştiri metinleri, kınama mektupları filan yayınlanıyor. Niye? Kardeşim Müslüman devletlerin sayısı çok. Arapların ve Müslüman dünyanın. Ülke olarak yani nominal sayısı çok. Tamam mı? Şimdi demokratik, hı-hı, karar veriyorsun. Kaldır elleri, indir elleri. Hop bir bakmışsın insan hakları komisyonunda Suudi Araplar oturuyor. Şimdi al sana demokrasi. Şimdi o zaman şimdi bir kere şu çıkıyor ortaya. Çoğunluk şartı, yani şekli şartla demokrasiyi denkleyemiyoruz. Tanım buna izin verir gibi görünse de.
Hocam sulandırayım mı?
Sulandır tabii.
O zaman bu bizim kimdi ya, bir tane şey vardı ya hanımefendi, manken.
Aysun Kayacı.
Çobanın oyuyla Sel Hoca'nın oyu aynı mı dediği.
Tabii şimdi,
o muydu?
O ve zaten Aysun Kayacı'nın fikri aslında bir yenilik değil, eskiye rücu.
Evet. Yani, altı boş değil.
Altı boş değil. Şöyle, mesela ben bunu geçen gün yazdım Twitter'da yanılmıyorsam. Mesela Fransa'da kadınlara seçme hakkını verilmesi 1950 hocam.
Tabii. Türkiye Cumhuriyeti'nden yani sonra.
Benim babam 1957'liydi yani. Valide Hanım kaçtı bilmiyorum, şu hanımların yaşı söylenmez ama. Hani bizim hepimizin ebeveynleri ya bu yaştadır ya bundan büyüktür hatta yani. Hı hı. Şimdi Fransa'ya 1789 Robespierre falan değil mi yani? Hı hı. Şimdi 1789'da tüm vatandaşlar eşittir kardeşim. Hani liberté, égalité, fraternité değil mi? Yani herkese özgürlük, evet, herkesin eşitliği, hepimizin kardeşliği. hepimizin kardeşliği ama kadına özgürlük yok ve o bize eşit değil ve onunla kardeş sayılmayız. Bu nasıl oluyor o zaman bu iş?
Bak, kardeş olsa bile evlenemeyecek tabii yani.
Şimdi neden? Çünkü biz daha önemli bir mesele değil mi? Fransa Katolik. Ve Katolik Kilisesi'nin kadınların ve kadın bedeninin üzerindeki tahakkümüyle ilgili söylenecek çok şey var. Mesela bu önemli bir şey. Çünkü şunu düşün. Yani Amerika'da ya da İngiltere'de işte İngiliz ve sömürge milletleri ya da hani Amerikalı ve siyahi. Bunların arasında bir sosyopolitik eşitsizlik var. Yani beyazlar genellikle zengin, siyahlar genellikle fakir, değil mi? Ve dolayısıyla aralarında bir egemen, ezilen ilişkisi var. Şimdi kadın erkek arasında bu yok. Çünkü hani Marie Antoinette yani, değil mi? Ya da işte Jeanne d'Arc falan. Yani çünkü kadınları hayatın içinde, siyahları hayatın içinde sistematik biçimde ayrımcılığa uğrattığın gibi ayıramıyorsun. Çok güçlü, çok zengin kadınlar da var Fransa tarihinde. Ona rağmen bak, yani Fransa'da adam demokrasiyi icat ediyor, modern demokrasiyi bir bakıma. Ama modern demokrasiyi icat ederken kurduğu halk tanımında kadının eşit yurttaşlığı yok. Enteresan bir mesele evet. Yani. Şimdi bu kağıt üstünde, şimdi de kağıt üstündeki problemi çözüyorsun. Kağıt üstündeki problemi çözdükten sonra de facto problemler ortaya çıkıyor. Yani Amerika'da mesela bugün en çok tartışılan konulardan birisi suçlular, yani hükümlüler oy kullanabilir mi? Çünkü bir takım eyaletlerde hükümlülerin oy kullanma hakları da alınıyor ellerinden. Sen hükümlüsün diye. Şimdi bir lehte argüman, kardeşim Texas eyaleti bu konuda böyle karar verdiyse ve hani bu kararı vermesine de mani olan bir durum yoksa bunu yapabilir. Diğer taraftan aleyhte argüman, kardeşim Amerika'da bir siyahinin tutuklanma ve hüküm giyme ihtimali bir beyazdan 9 kat daha fazla. Dolayısıyla hükümlü olma ihtimali 9 kat daha fazla. Dolayısıyla bir siyahinin oy verme hakkının siyahi olduğu için değil, hükümlü olduğu için elinden alınma hakkı 9 kat daha fazla. O zaman nerede demokrasi? Buyurun bakalım. Mesela evet. Önemli bir tartışma bugün. Hani hep aşağıdan konuşuyoruz, yukarıdan da konuşalım. Mesela zenginlerin bir sürüsü bulundukları ülkede servet barındırmıyorlar veya vergi vermiyorlar. Yani Apple bir Amerikan şirketi ama parasının tamamı İrlanda'da bir banka hesabında birikiyor nakidi. Çünkü işte İrlanda loophole denen bir şey var. İrlanda'da işte şirketi kurmuşlar, vergi ödememeyi yolu bulmuşlar falan. Şimdi kardeşim nasıl yapacağız? O zaman Steve Jobs'ın Steve Jobs benim vatandaşım mı, onun vatandaşı mı? Değil mi? Mesela Gerard Depardieu vergi vermemek için Fransızlıktan ayrıldı. Rus vatandaşı oldu yani. Steven Seagal da öyle. Steven Seagal'ı hatırlayan 90'lar kuşağı buradaysa.
Güzel tekmeleriyle Steven Seagal.
Evet, güzel tekmeleriyle sonradan kafayı kırdı. Kazak devlet başkanıyla beraber şarkı türkü söylüyor.
Özgün sen hatırlıyor musun?
Valla ben adı tabii ki çok bildiğim bir isim de ne işe yarar? Bu aktör olduğunu hatırlıyorum sadece.
Saçlarını arkadan bağlayan, böyle katı görünümlü, sürekli tekme atan ama asker filmlerinde oynayan. Karateci değil de. Böyle Chuck Norris'in bir level 6 bir adamdı yani.
Bu Chuck Norris abi işte. Chuck Norris.
Chuck Norris'in de 6'ysa artık zaten hakikaten.
İşte zaten yani. Öyle ona dair söyleyecek bir şey vardır yani. Gerçekten komedi bir adam yani. Gitmiş. Ama iyi para kazanmış demek ki böyle şeyler yaptığına göre. Bir ara televizyon ne zaman açsa farklı bir filmde oynuyordu.
İşte çektiği film başına 1.000 dolar kazansa 1.000.000 dolar olmuştur.
O çok daha fazla parası olmuştur canım. Bir ara böyle Amerika'nın hani vurdulu kırdılı filmlerinin hepsinde yardımcı erkek oyuncu olarak mevcut birisiydi. Bu örneği niye söyledim? Şundan söyledim. Yani şimdi en etkiden vatandaşlığın ölçütü vergi, değil mi? Amerika'da şey vardır. Amerikalıların işte çay partisi, hani İngiliz sömürgeciliğine karşı isyan sloganlarından birisi. No taxation without representation. Yani temsil yoksa vergi yok. Şimdi hocam bir yandan Gerard Depardieu hani Amerika'nın Fransa'nın Cüneyt Arkın'ı diyeceğim. Cüneyt Arkın biraz milliyetçi bir figür. O yüzden hani doğru bir benzetme olmadı ama kültürel etkisi bakımından yani. Ayhan Işık'ı şeyin Fransa'nın. Ama vergi ödememek için Rus vatandaşı. Neden? Çünkü bu imkan var. Yani bu tip problemler çıkıyor ortaya. Çünkü kim siyasi yapının, siyasi topluluğun içindedir? Kim dışındadır? İçindeliğin yarattığı yetkiler ve ödevler nelerdir? Dışındalığın müeyyideleri nelerdir? Bunları tanımın ötesinde kararlaştırmak gerekiyor. O en başında Kassamstein'le ilgili söylediğim kavram o yüzden önemliydi. Demokrasiyi ve dolayısıyla cumhuriyeti bütüncül bir kavramsal anlaşmaya, bir sözleşmeye dönüştüremediğimiz için. Şu sözleşme metaforu burada niye önemli? Sözleşmelerin hani şartları öncük cıncığına kadar bellidir ya. Hani işte damga vergisini kim ödeyeceği kadar, ihtilaf zamanında kim hangi mahkemeye gideceği kadar yazarsın. Ve iyi sözleşme her ihtimali kapsayan, olabildiğince bütüncül olan sözleşmedir. E şimdi demokrasi gibi, cumhuriyet gibi, egemenlik gibi, hukuk gibi, mesela hukuk, adalet de böyle. Ya mesela şey çok enteresan değil mi? Demokratik toplum, demokratik yönetim için en hayati gördüğümüz kurumlardan birisi nedir? Yargı. Değil mi? Hukukun üstünlüğü. E hocam, şimdi hukukun üstünlüğü dediğin şeyi kim belirliyor? Yüksek yargı, mahkemeler falan, değil mi? Yani demokrasiyi denetlesin diye bir takım adamlara spesifik bir eğitim veriyorsun. Ve bu spesifik eğitim karşılığında yeri gelip demokratik kararları, yani halkın kararlarını iptal etme gücü veriyorsun. Ve bu bir demokrasinin işleyişi için hayati. Buyurun bakalım şimdi buradaki şeyi, gerilimi nasıl çözeceksin?
Şimdi daha fazla ilerlemeden geriye dönsek mi?
Dönelim tabii. Yani, ben çok açıyorum işte zaten. Beni bir toplayın hocam.
Ha, yani şeyi hani sonuçta, çünkü ne kadar oldu? Çok tutan var mı?
Yarım saat
oldu.
Yarım saat olduysa artık burayı toparlayalım. Şey söyleyeyim. Yani abi şu şeyleri bir konuşalım. Yani işte mesela bu Platon'un devletinde işte demokrasiye neden ateş püskürüyor? Ondan sonra bundan sonra öğrencisi Aristo almış burada işte hani demokrasi, cumhuriyet, oligarşi falan filan muhabbetleri nasıl birbirine geçiyor? Demokrasi neden kötü bir şey antik filozoflar için? Ve sonrasında işte mesela atıyorum hani benim aklıma gelenleri ben sana söyleyeyim. Hani bir outline tabii yapmadım, sen bunları nasıl olsa anlatırsın diye kafamda. İşte mesela işte Hobbes'un, Rousseau'nun bir sürü bunlarla ilgili söylediği şeyler var. Ama genel olarak buradan çıkarttığımız sonuç hani demokrasinin çok da iyi bir şey olmadığı. Yani felsefik olarak en azından. Yani hani altını felsefik olarak doldurduğumuzda bizim demokrasi dediğimiz şeyin hani mümkün yönetim şekillerinin en kötülerinden biri olduğunu söylüyorlar. Üç aşağı beş yukarı. Yani inşallah bir şeyler devirmiyorum.
Hocam şöyle yapalım. Son 15-20 dakikayı bir Gran Turismo gibi. Platon önemli. Aristo'yu biraz daha kenara koymak lazım belki. Onun, hani çünkü Aristo'ya girersek de bu iş çok uzar ama. Hani bir Platon, bir de işte bu Hobbes, Locke, Rousseau meselesine bir değinelim. Ondan sonra hani kaldığımız yerden devam edelim. Demokrasi meselesi zaten sürdükçe sürer yani, sakız.
O zaman soru cevap gidelim mi? Ben sana hani kafamdakileri üç aşağı beş yukarı söyleyeyim, sen aç istersen.
Olur ama ben sorduklarının tamamını, cevabını bilmiyor olabilirim. Neyse, kafa göz kıra kıra
ilerleyelim. Zaten çok şey yapmayacağım. Yani şimdi hani bildiğim kadarıyla o Platon zaten... Platon'un demokrasiye ayar olmasının en baba sebeplerinden bir tanesi, hani belki de o zaman düşünmeye başladı. Hani bilgiyi bilmiyorum yani. Bunu şu anda düşünüyorum. Hani hocası Sokrat'ı hani demokrasi yüzünden kurban verdi yani esasında. Öyle değil mi? Yani hani herifin hani bu demokrasi, işte hani sordular ne yapalım işte bilmem ne falan filan diye. Bu Sokrat'ın ölümünü daha önce galiba bir kere bir konuşmuştuk. İki turda dönmüş falan filan diye oylamada. Neyse. Yani Plato genel olarak zaten devleti insandan çok da ayırmıyor. Yani hani insanı nasıl şey yaptıysa, incelediyse analitik olarak, devleti de aşağı yukarı aynı şekilde inceliyor. Gerçi ben devlet metnini çok hani okumam gerektiği kadarlarını okumuştum düzgün. Hani onun dışında hani öyle bir iki kere okudum yani. Çok argüman okumadım ama hani bildiğim kadarıyla bu hani irade, mesela sürekli irade deyip duruyorsun ya demokraside.
Evet.
Selim. O senin bahsettiğin irade, hani ile bu Platon'un devlette bahsettiği irade aynı irade değil, değil mi? Yani hani çünkü o iradeyi ya, hani kızgın, öfkeli falan diye de çeviriyorlar. Yani aslında oradaki irade, iradeyi koruyan ya da iradeyi koyan askerler falan gibi bir hikayesi var, yanılmıyorsam.
Bu... Hocam şöyle, şimdi aslında mesela bu Platon'daki döngü enteresan, şundan enteresan. Mesela İbn Haldun'da da benzer bir şey vardır, döngüsellik. Dolayısıyla hani bu şeyin, siyasi düzenlerin doğma, büyüme, ölme ve hani birinin diğerine, diğerinin öbürüne, sonra hani bu şeyin, çemberin tam dönüp yeniden başladığı yere dönmesi meselesi modern zamana kadar düşünürlerin şey yaptığı, sahiplendiği bir fikir. Platon enteresan, çünkü Platon'un fikrinde kendi içinde şöyle bir tutarlılık var. Platon diyor ki insan, insanın ruhu üç parçalıdır. Mantıksal, duygusal ve arzusal, tutkusal. İngilizce kaynaklardan okuyanlar bunu logical, spirited ve desirous diye görürler. Desire. Bu üç parçanın her birinin ilişkili olduğu bir erdem vardır. Mantıksal kısmı insan varlığının erdemle, pardon, bilgelikle, wisdom ilgilidir. Bu ruhsal kısmı, yani spirited kısmı cesaretle, courage ilgilidir. Daha doğrusu yani onun erdemi odur. Yani mesela mantıksal kısımda erdeme erişirsen bilge birisi olursun. Duygusal kısımda erdeme erişirsen cesur birisi olursun. Arzu, tutku kısmında erdeme erişirsen, erdemli bir hayat yaşarsan moderate, yani dengeli.
Disip diyecektim ben de.
Yönden aşırılığa kaçmayan birisi olursun.
Orada bir şey söyleyeceğim. Hani, onu bir soracağım. Buradaki desire dediğin şey aslında hani bizim bugün kullandığımız gibi bir desire değil de daha böyle yaşam için, yaşam hakkı gibi bir şeydi, onu, değil mi?
Yani şöyle çevirmek lazım. Belki dünyeviyat. Yani yeme, içme, sevişme. Değil mi? Hani arzular, dünyevi arzularla ilgili. Eğer akılda erdeme erişirtiyiz. Hani akıl kısmında erdeme. Erdem demeyelim buna da hidayete diyelim. Yani.
Ya da ideaya diyelim ya. Hazır Plato diyor ki.
Evet. Yani şeyde mantık, mantıkta hidayete erişen bilge olur. Duyguda hidayete erişen cesur olur. Korkularından arınır çünkü. Arzuda hidayete erişen aşırılıktan sakınan birisi, kaçınan birisi olur. Sonra hani bunlara eşledi ya, bu üç parçayı, üç erdeme eşledi ya. Bu üç erdemin her birinde bir sınıfa eşler. Guardianlar, yani şey,
koyun, askerler.
Auxiliary'ler, yani bunların yancı sınıfı. Ve genel toplum. Ne diyor? Guardianlar, işte filozof kral hikayesi oradan çıkar. Bunlar bilge olmak, bilge kral olmak zorundadır. Kral bilge olacak. Asker cesur olacak, vatandaş aşırılıktan kaçınacak. Tamam mı?
Kimse kimsenin işine karışmayacak.
Bu üçünü birleştirdik ya. Neden? Çünkü işte şey, gardiyan toplumun, hani insan ruhu üç kısımlı ya, toplumu da ona birleştiriyor. Toplumun mantıklı kısmı gardiyanlar, kral. Neden? Çünkü iyinin bilgisine sahip olacak, bilge olacak. Asker, o duygusal, ruhsal kısım, o da cesur olacak. Vatandaş da aşırılıktan sakınacak. Çünkü arzulu kısım o ya. Neden? Çünkü onun iştahlarını, içgüdülerini dizginlemesi şehrin armoni içinde yaşamasının şeyi, ön koşul. Bu armoni sağlanınca da adalet oluyor, justice. Yani justice nedir burada o zaman? Her parçanın, yani hem insanın içinde hem de toplumda her parçanın erdemli yaşaması. Tamam mı? Şimdi bunları söyledi ya, bunun üzerinden beşli bir tipografi kuruyor. Bu beşli tipografi işte aristokrasi, oligarşi, demokrasi, timokrasi filan dediği şey, yapılar. Aristokrasi, Platon ve Celal Şengör için ideal yöntem. Neden?
Aydınlar.
Filozof krallar. bilgelikle yönetecek. Askerler cesaretle savunacak. Vatandaş bir yandan üretecek, bir yandan da hani tutku, tüketici tutkularını, iştahlarını dizginler ya. O yüzden efendi gibi yaşayacak. Tamam mı? Yalnız burada tabii şey var. Bir döngü var. Çünkü taraflardan birisi yükselince denge bozuluyor, armoni. Ve dolayısıyla aristokrasiden uzaklaşılıyor. Mesela aristokrasi neden sürmüyor? Çünkü hiçbir rejim sürmez diyor ya. Yani hepsinin de birinden bir yerine geçiyorsun. Aristokrasi ideal Platon'a göre. Ama neden çalışmıyor? Çünkü gardiyanlar, yani krallar diyeyim ona, iyi ve bilgi olsalar da insanlar. Dolayısıyla bir noktada, bu çok enteresan, burada cinsiyet politikasıyla ilgili bir şey var. Bir noktada en iyi soyu yetiştirmek için değil, yani bilgeliği babadan oğula geçirmek için değil, tensel hazları için şey yaparlar, ürerler. Yani ne diyor burada aslında? Kendisiyle birlikte hani bilge bir çocuk yetiştirecek kadına değil, güzel olan kadına gider. Tamam mı? Ondan sonra ne oluyor? Burası çok enteresandır. Burada ben tam söyleyemeyeceğim ama işte altın gümüşle, tunç demirle karışınca şeyinden, kıymetinden eksilir gibi bir şey söylüyor.
Tabii ayar muhabbeti oradan geliyor zaten yanılmıyorsam. Altının ayarı, işte bilmem nesi falan filan. Atıyor da olabilirim de yani.
Şeyde
oradan geliyor. Altın dediğim ata efendim?
Tabii oradan geliyor.
Değil mi?
Yani altın bilmem dediğim... kaç ayar altın olması o bütün ayarlar ne kadar dilüte ettiğini gösteriyor yani. İşte bizim bildiğimiz en çok 24'ten başlayıp.
Platon da işte aynısını söylüyor. Yani altın, saf altın. Saf altın ne burada? Şey.
Filozoflar, aydınlar, bilgeler.
Bilge kral saf altın yerine şeyle hani işte başka
askerle bir mesela.
İnsanıyla yani cesur olan askerle ya da işte güzel ama dünyevi iştahlar
yetenekleri gelişmiş
bir kadınla birlikte olursa ne olur? Ayarından eksilir diyor. Ayarından eksildiğinde ne olacak? Gelecekte liderler, gardiyanlar ülkeyi yönetemez hale gelecekler. Çünkü bilgelikleri eksilecek. Bilgelik eksilince silah gücü kimde? Askerlerde. Askerler devralacak. Askerler devralınca ortaya çıkan şey ne? Timokrasi. Evet. Timokrasi işte Sparta'yı örnek verir buna. Şey, Platon. Timokrasi de aristokraside erdem şeydi ya, bilgelik. Demokraside erdem ne olur?
Cesaret.
Onur, cesaret değil mi? Ne olacak? İşte şey olunca bu zafer ve onur, yani askerlik, marshal şeyler, erdemler o yöneticileri motive edecek. Bunlar işte kazandıkça fetih olacak, fetih oldukça zenginlik olacak. Zenginlik oldukça bunlar işte zevke, sefaya alışacaklar askerler. Dolayısıyla gene bunlar da bozulacak. Çünkü bir noktadan sonra zenginleşmeyi, zafer kazanmaya, onurlu hani işte asker onurunu korumak yerine zengin olmaya yönelecekler. Sonra ne olacak? Timokrasi oligarşiye dönüşecek.
Yani Sparta'yı Sparta'da yenmek önemli ama...
Tabii ondan sonra da işte Sparta'yı Sparta'da yenip turu geçtin. Ama turu geçerek aldığın parayı kötü futbolcular alarak çarçur edersen ondan sonra UEFA kupasından sonraki sene Galatasaray'a dönersin diyor. Ya da işte Cenk Tosun'u satan Beşiktaş'a dönersin diyor aslında.
Cenk Tosun vardı ya hakikaten.
Hala var herhalde değil mi?
Var da işte Beşiktaş'ta değil.
Ondan sonra ne oluyor? İşte oligarşi. Oligarşide de tabii üç problem var. Bir, seni yöneteni zenginliği için seçersen fakir ama bilge olanlar, zengin ama kifayetsiz olanlara kaybeder. Öbürküler yeğlenir. Dolayısıyla iyi yönetemezsin. İkincisi, zenginliğin yönettiği bir toplum askeri olarak başarılı olamaz. Çünkü zenginliğini kaybetmekten korkar ve şey olur, tutuk olur, savaşmaz. Üçüncüsü sınıf ayrımları, sınıf gerilimi olur. Ve bir süre sonra bu üç şey, faktör birleşir. Çünkü işte zengin zenginleştikçe fakir fakirleşir. Fakir fakirleştikçe öfkelenir. Öfkelendikçe işte suç artar, anarşi artar. Oligarklar bunları bastırmak için şey yapar, şiddete yönlenir. Bir anda tanıdık bir hikaye gibi oldu. Ondan sonra
zaten çok söylerler onu ya. 80 döneminde çok söylerlermiş.
Ondan sonra ne olur? Bu da hani oligarşi de yıkılır, demokrasi olur. Ama demokraside de ne problemi var? Demokrasi de ideal değil. Demokraside de ne problemi var? Vatandaş yönetiyor ya şey, genel hani genel toplum. Genel toplumun ruhun hangi kısmıydı hocam? Arzulu kısmıydı değil mi? Onu temsil ediyordu. Bu arzular da hani iştahlarını dizginlemesi lazım. Erdemli tabii yaşamak için. Şimdi arzular şelale olunca ne olacak? Bir noktadan sonra çoğunluk, yığın yönetimi, mob rule, işte demagoglar, bu demagogların işte popülerliğiyle ne olacak? Tiranlık. Değil mi? Tiranlık gelecek sonra. Tiranlık da yıkılacak. Sonra yeniden aristokrasiye dönülecek. Bak burada
onu da gördük. Şimdi aristokrasiye mi yürüyoruz bundan sonra o zaman? Tiranını da gördük.
Ama aristokratımız yok.
Ama Celal Şengör var. Dur.
Neyse ki o var.
İlber Hoca var. İlber Hoca'dan filozof kral olur mu abi?
Hocam İlber Hoca da yani filozof kral, bir filozof kral Fethullah Gülen hakkında o lafları etmezdi herhalde diye inanmak istiyorum. Bilemiyorum. Bana gene açtırıyorsunuz, kutuyu söyleniyorsunuz. demeye çalıştığım şu. Platon'un kendine göre tabii bir tutarlı bir fikri var. Ama sonrasında mesela bugün bir aristokrasiye mi yürüyoruz? Belki de yürüdük bile aslında. Hani zenginliğin paylaşım biçimine bakılırsa. Yani dünyanın en zengin işte %1'i zenginliğin %30'una 40'ına sahip bugün.
Ve şey diyorlar. %40'ıdır. Amerika'da artık bundan sonra hep böyle milyonerler, hatta milyarderler aday olacak gibi gözüküyor. Başkanlığa falan gibi bir iddia var.
Bu Trump'tan da bu senelerden
sonra.
Hadi ya, bak ben bunu duymamıştım.
Türkiye'de aynen,
bu sene çünkü yani bayağı bir milyarder denedi başkanlığa aday olmayı. Bir sonraki sefer işte Mark Zuckerberg vesaire falan da devreye girecek deniyor. Ve bundan sonra işte artık sadece o kadar zengin olanlar bu işi götürür gibi bir iddia var yani.
Artık hocam, zaten corporate law'la bana yönetilmeye başlayabilir ya, öyle bir noktaya gelirse gerçekten. Ya bizim Türkiye'de de mesela şey olmadı mı? Hani ya mesela kabine hep sektörden geldi mesela. Yani aslında.
Selim de öyle bir şey diyor galiba.
Selim. Ya işte diyecektim ki 5 milyon doları olan bana getirsin, istediği partiden milletvekili seçtirelim yani. Bizde de öyle çalışıyor. Dolayısıyla
burada biraz ama daha işte
Türkiye'de milletvekili olmak versus Amerika'da başkan olmak tabii biraz aslında çok da farklı.
Ama hocam şimdi parayı verdiğin kadar düdüğün çalıyor. Michael Bloomberg kadar paran olsa da işte bak olmuyor bazen yani. Ya tabii şimdi burada bunların tamamı gerçeklik bizim teorilerimizin içine oturmayacak kadar kompleks. Tabii. Benim çok sevdiğim ve sanıyorum ilk podcast'te söylediğim hani işte Kral Konstantin'in maymunu hikayesi bu bakımdan çok etkili bir şey. Çünkü
abi zaten pardon. Evet.
Yok yani diyecektim şöyle ki sen söyle. Ne yaparsan yap hani öte yanda da işte bir maymun gelip de seni de tırmalarsa işin rengi değişiyor. Yani Mustafa Kemal'in şeyinden neydi? Köstekli saatinden sekmeyen ve hani delip geçen kurşun bambaşka bir tarih yaratır. Sen ne yaparsan yap yani. Dolayısıyla orada da o öngörme becerimizin sınırlarını anlamak ve ona göre şey yapmak lazım. İleriye bakmak.
Evet, bu haftada kapatalım mı hocam? Bu haftalık ne dersiniz?
Olur.
Hakan yani. Hocam bir şey diyordu. O son diyeceğini söylesin. Ondan sonra kapatalım.
Ya ben şeyi söyleyeyim. Böyle kapatabiliriz dedi ki hani böyle bir şey mi vardı? Böyle kapatmayalım dercesine bir.
Bu böyle bitmeyecek hocam. Merak etme. Bu böyle yarım kalmayacak.
Ya sevgili arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum yani de ne söyleyeceğimi unuttum esasında. Ya şey söyleyecektim. Pardon. Bu parametre, yani sonuçta bu, yani oradaki yani Konstantin'e vurmuş olan ya da ısırmış olan, ısırmış mı pençe mi atmış? Ne yaptıysa o maymun.
Tırmalamış galiba ama.
O maymunun o attığı pençe bir parametre, yeni bir parametre esasında öngörülememiş. Yani öngörülemeyen bir parametre. Yani hani aslında onu aynı mantıkla mesela bugün hani işte kendi kendine öğrenen algoritmalar yapıp ya da işte ne bileyim hani atıyorum işte bizdeki ultimate goal bu mantık bütün doğal dile, mantıksal dile, hani formal dile indirgeyebilirsek hani hayattaki bir sürü problemi çözeriz muhabbetlerinin aslında engeli bu öngörülemeyen parametreler yani kabaca. Dolayısıyla hani bazı bir yerden sonra da hani yani yaşayıp da görmek gerekiyor ya da işte hani zamanı ileri sarıp hani neler olduğunu görmek gerekiyor. Counterfactual'lar üzerinden konuşmak çok bize bir şey katmayabiliyor belli bir noktadan sonra.
Sizi eğlendireyim. Bir kitap okuyorum bir şimdi. Red Plenty ismi. Türkçe'ye çevrildi mi bilmiyorum. Çevrilmemiş olabilir. Francis Spofford. Bayağı da güzel, okuması da eğlenceli bir kitap. Bir de hatta bu kitap bahisleri de iyi oluyor. Sizin yüzünüzden şeyi okuyorum şimdi. O bahsetmiştim ya, Ordinary Man. Sıradan insanlar. hatırlayamadığım bir sürü şey okudum. Ya 500 tane adam 50 bin tane Yahudi öldürmüşler. Yani. Hem de hani bayağı olacak gibi değil. Neyse. Bu Red Plant ile ilgili söyleyeceğim şuydu. Bugün özellikle iktisatçılar arasında mesela Sovyet sosyalist ekonomik modelinin bugün sahip olduğumuz büyük veri filan gibi imkanlarla aslında uygulanabilir olduğunu, yani ya da şöyle laf edelim, eğer Sovyetler 1918'de değil 2018'de kurulmuş olsaydı belki de hakikaten bugün sahip olduğumuz becerilerle ekonomik üretim ve refahın paylaşımı problemini çok daha kolay çözebileceğini ve hayatta kalabileceğini, hatta kapitalizmi alt edebileceğini, bu bakımdan Marx'ın hani kapitalizmin kendi çelişkileri altında ezilmesi şeyinin, teorisinin geçerli ama uygulamasının tarihsel vaktinden erken olduğu için kaybetmiş gibi görünen bir önerme olduğunu söyleyenler var. Ben buna inanmıyorum hala da. Hani bu birileri yani de böyle söylüyor diye.
Okumasa bile makine okurdu mu diyorsun hocam?
Ya çünkü böyle bir ya bugün sahip olduğumuz veri gücü ve buna göre yapabildiğimiz değerlendirmeler tabii çok kayda değer. Ya mesela evet. Jim Simons diye bir birisi var. Onun hakkında da bir kitap okudum birkaç ay önce. Renaissance diye bir hedge fund'ın sahibi. Yanılmıyorsa University of Illinois Urbana-Champaign'de bir matematik profesörüymüş adam abi. Darısı senin başına diye söylüyorum. ondan sonra adam şeyi fark etmiş. Bu hani istatistikle ve modellemeyle hakikaten böyle pazarın filan ilerleyişine dair kararlar verebiliyorsun. Devasa yani bir süper bilgisayar işletiyor adamlar. Devasa veri topluyorlar. Ve bu veriler üzerinden...
Ve işliyorlar tabii. Yani ve işliyorlar. Deli gibi veri işliyor.
Kuant dediğimiz kavramı çıkartan adamlar bunlar şeyde. Evet. Senelerce müthiş kazanmış adamlar yani.
Ya hatta yani hakikaten kuant devrimi işte bu şeyle, Jim Simons'la ilişkilendiriliyor. Kitabın adı da şey, pazarı çözen adam yani. The Man Who Solved the Market. Ve hani oradan başlayıp sonra hani adamın bugün 20 milyar doları falan var. Şaka bir para değil yani. Şaka bir para çünkü. Böyle bir para nasıl kazanılıyor?
hayal etmeye başlayamıyoruz bile.
Yani, hocam bu şeyin, Cem Yılmaz'ın bir tane esprisi vardır. Bunu belki biliyorsunuzdur. Rahmi Koç'la karşılaşıyor. İşte ne yapıyorsunuz Rahmi abi falan. İşte Marina'da bir yerde karşılaşıyorlar. İşte geldik, bir 2-3 milyar dolarlık bir yatırımımız olacak buraya, bir ihtimal de onun için. Ondan sonra diyor ki Cem Yılmaz, şimdi diyor ölçek problemine bakar mısınız diyor. Yani 2-3 ne kadar kitap olarak o 2-3 milyar dediği paranın arasına hepimiz sığabiliyoruz diyor. O 20 milyar dolar da benim için öyle bir şey yani, eminim bir sürümüz içinde. Öyle paralar. Ama tabii hani burada şeyi bitireceğiz. TYT gitmeyelim. Bu mesela hani Jim Simons'ın böyle yılda %50 %60 kar edebilen ve bunu tamamen hani pazardaki insan davranışlarını çok ileri bilgisayar modelleriyle anlayıp hani finansal enstrümanlardaki fiyat değişikliklerini doğru öngörebilen bir sistemle yapabiliyor olması bizim de toplumla ilgili değerlendirmelerimizin bir kısmını gözden geçirmemiz sonucunu doğurabilir hakikaten. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurduğumuz toplumsal düzen içinde yaşıyoruz. Bu toplumsal düzen İkinci Dünya Savaşı'nın herkesi fakirleştirdiği, dolayısıyla yukarıda bir takım tavizlerin aşağının huzurunu ve sadakatini diyelim ona, uysallığını, dosilitesini satın almak için kullanılabilmesi, yani işte bu sosyal devletin kuruluşunu mümkün kılmasıyla ilgili. Bugün öyle değil. Mesela korona salgını çok büyük sayıda insanı etkiledi, değil mi? Ama etkilenenlerden birisi Amazon değil mesela. Etkilenenlerden birisi Google değil, Facebook değil, Netflix değil, değil mi? Dolayısıyla bir yandan zenginin çok zenginleştiği, bir yandan fakirin çok fakirleştiği bir dünyada toplumu da çok daha iyi izleyebildiğin, analiz edebildiğin, anlayabildiğin ve bu anlayış üzerine öngörülerde bulunabildiğin bir takım yeni teknolojik altyapılar geliştiriyorsun. Bu da mevcut hani demokrasi için Churchill şey diyor ya, tüm alternatifleri için, tüm alternatifleri hariç en kötü yönetim biçimi. The worst except for all the others yani. Şimdi diğerlerinden bazıları büyük kitleler için ya da güçlü kitleler için. Yani büyük kitleler halk, güçlü kitleler mesela küresel zenginler. Daha az kötü yönetim biçimlerine dönüşmüş olabilirler abi. Ve bunu epeyce düşünmemiz gerekecek. Deneyerek anlayacağız zaten. Yani öyle bir sosyal deneyin içinden geçiyoruz gibi.
Tabii fark etmiyor bile olabiliriz. O yüzden hani bu işte bilgisayarlar, modellemeler vesaireler falan filan bize gösteriyor ki gerçekten hani son zamanlarda gelişen işte sosyal psikoloji, sosyal antropoloji, sosyoloji gibi hikayelerin de yani aslında çok da hikaye olmadığını, gerçekten insanların olduğu gibi hani toplumların da davranış paternleri olduğunu, sadece bunu çözmekte biraz zorlandığımız net bir şekilde gösteriyor. Yani aslında bir bakıma ispatlıyor bile diyebiliriz yani.
Diyelim hocam, bu haftalıkta bu kadar diyelim isterseniz.
Tabii isteriz.
İsteriz. Çok bir oldu, bizi affetsinler. Bizde de biraz böyle yapılacak bir şey yok.
Evet, çok teşekkür
aynen,
ederiz.
Aynen, Zoom'un bedavasını kullanmadığımız zaman biraz böyle oluyor. Artık mazur göreceksiniz. Evet. Ağzınıza sağlık. Dinleyenlere
vallahi sizin de teşekkürler. Teşekkür
hepinizi sevgiyle kucaklıyoruz. Haftaya bir daha görüşüyoruz.
Görüşmek üzere.
Bu hafta büyük işler var hocam. Bana şans dileyin.